Ayrım 8. Dönüş Yolu. Erik Maria Remarque. Sayfa 72. Biraz daha orada burada sürttükten sonra birbirimizden ayrılıyoruz. Albert'i evine bıraktıktan sonra yalnız dönüyorum. Ama ne tuhaf, arkadaşlarımın artık yanımda bulunmadığı şu sırada çevremde her şey hafifçe titreşip gerçek dışı bir hal almaya başlıyor. Az önce her şey çok olağan ve çok sağlam görünüyordu. Şimdi ise birdenbire çözülüp öyle şaşırtıcı ve yepyeni bir hal alıyor ki, rüya mı gördüğümü yoksa bütün bunların gerçek mi olduğunu az kalsın kestiremeyeceğim. Ben burada mıyım? Ben gerçekten burada ve memleketimde miyim yine? Taş döşeli ve güvenilir caddeler dümdüz, parıltılı damlarıyla evler de karşımda. Hiçbir yerde delikler ya da obüs çukurları göze çarpmıyor. Gecenin mavi loşluğuna doğru sapasağlam duvarlar yükseliyor. Balkonların ve sivri çatıların gölgeleri geceye saplanıyor. Savaşın dişleri hiçbir şeyi yutmuş değil. Pencere camlarının hepsi sapasağlam. Tül perdelerin saydam bulutlarının arkasında hayal meyal seçilen başka bir alem. Şimdiye kadar kendime yakın hissettiğim savaşın ve ölümün o uluyan dünyasından başka bir dünya var. Alt kat pencereleri aydınlatılmış bir evin önünde duruyorum. Evden hafif bir müzik sesi duyuluyor. Perdeler yarıya kadar inik sadece. İçerisini seyretmek mümkün. Bir kadın piyano çalıyor. Kadın yalnız. Bir abajurun ışıkları tuşların beyazına vuruyor. Öteki oda renkli bir alacakaranlık içinde. Bir divan, arkalıklı ve kıtık yastıklı bir iki sandalye odaya barış havası veriyor. Bir koltukta köpek uyuyor. Bu görünümü büyülenmiş gibi seyrediyorum. Ama kadın kalkıp da ağır ağır masaya doğru sessizce yürüyünce hızla geriye kaçıyorum. Kalbim çarpıyor. Aydınlatma roketlerinin yabanıl aydınlığını ve bombardıman edilmiş köylerin harabelerini göre göre böyle şeylerin de bulunduğunu hemen hemen unutmuşum. Böyle caddeler boyunca çevresi duvar çevrili halılar, sevgiler ve kadınlarla dolu bir barış bulunduğunu çoktan unutmuştum. Kapıyı açıp içeriye girmek istiyorum. Bir koltuğa oturup ellerimi odanın sıcak havasına tutmak, kendimi ona bırakmak istiyorum. Bir şeyler söylemek istiyorum. Sert, şiddetli, sözün kısası geçmiş ne varsa şu kadının sessiz bakışları altında sımsıkı bağlayıp arkamda bırakmak istiyorum. Kirli bir giysiyi çıkarır gibi bırakmak istiyorum. Odanın ışığı sönüyor, yoluma devam ediyorum. Ama şimdi gece birdenbire değişti. Karanlık seslenişler, belli belirsiz sesler, geçmişin türlü görünüşleri sorular ve yanıtlarla dolu. Epeyce uzaklara gidiyorum. Manastır tepesine gelince duruyorum. Aşağılarda kent gümüş gibi. Ayın ışıkları ırmağa vurmuş, kuleler sanki yüzüyorlar. Anlatılamayacak kadar sessiz her yer. Bir süre öylece durduktan sonra geriye, yine caddelere ve evlere dönüyorum. Evin merdivenlerini ayaklarımın ucuna basarak usul usul tırmanıyorum. Bizimkiler çoktan uyumuş. Anamın hafif hafif ve babamın kaba kaba soluk alışlarını duyuyorum. Bu derece gecikmiş olduğuma utanıyorum. Odama girince ışığı yakıyorum. Köşedeki yatak bembeyaz örtüler içinde, yorgan da yarı açık. Üstüne yan yatıp o halimle bir süre düşüncelere dalıyorum. Sonra yorgunluk hissediyorum birden. Bilinçsizce uyanıyor ve yorganı üstüme çekmek istiyorum. Ama birden yerimden fırlıyorum. Çünkü soyunmayı hepten unutmuştum. Cephedeyken hep giysiyle yatardık. Üniformamı yavaş yavaş bedenimden sıyırıyor, çizmelerimi köşeye bırakıyorum. Yatağın ayak ucunda bir gece gömleği bulunduğunu da bu sırada fark ediyorum. Ne olduğunu az kalsın anlamayacaktım. Sırtıma geçiriyorum. Ve gömleği çıplak sırtımdan aşağıya ürpererek geçirirken tuhaf bir duyguya kapılıyorum. Örtüleri ellerimle yokluyorum ve yastıklara gömülüyorum. Yastıklara ve uykuya gömüldükçe de hayata yeni baştan giriyorum ve tek bir şey hissediyorum. Buradayım. Yerimde, yurdumdayım. Üçüncü kısım. Albert'le Meyer kahvesinde pencerenin önünde oturuyoruz. Önümüzdeki mermer masada soğumuş iki fincan kahve duruyor. 3 saattir buradayız da şu acı ve sulu şeyi içmeyi bir türlü göze alamadık. Oysa cephedeyken nelere alışmıştık. Ama şu önümüze sürülen şeyi kaynatılmış taş kömüründen başka bir şeye benzetemiyoruz. Masalardan sadece üçü dolu, birinde kara borsacılar bir vagon dolusu gıda maddesinin pazarlığını yapıyorlar. Öteki masada bir karı koca oturmuş gazete okuyor. Üçüncü masada da kırmızı kadifeden divanlarda enine boyuna oturan biz varız. Tül perdeler kir içinde, garson kadın esniyor, hava da pek kötü. Gerçekten de burada fazla ilgi çekici bir şey yok. Ama yine de bir sürü şey oluyor. Yerlerimizde keyifli keyifli oturuyoruz. Bol bol da vaktimiz var. Müzik çalıyor. Dışarıyı seyrediyoruz. Buna uzun zamandır hasrettik. Bundan dolayı üç müzisyen aletlerini toplayıncaya ve garson kadın masamızın çevresinde öfkeli dolaşmalarını sıklaştırıncaya kadar yerimizden kalkmadık. Bir vitrinden ötekine ağır ağır dolaşmak, hiçbir şeyle ilgilenmemek ve özgür bir insan olmak ne eşsiz. Stubenstrasse'ye varınca duruyoruz. Bir kere bir uğrasaydık diyorum. Albert doğru diyor, gidelim, şaşırıp kalacak. Okul yıllarımızın bir bölümü Becker'in dükkanında geçmişti. Satın almak istenilen her şey bulunurdu o dükkanda. Defterler, resim gereçleri, kelebek yakalamak için ağlar, sulu boyalar, pul koleksiyonları, eski kitaplar, cebir problemleri çözmek için broşürler ve akla gelecek her şey. Becker'in dükkanında saatlerce kalır, cigaralarımızı gizlice orada içer ve kız okulu öğrencileriyle ilk gizli buluşmaları orada yapardık. Becker en büyük sırdaşımızdı. Dükkana giriyoruz. İçeride orada burada ayakta duran bir iki öğrenci bizi görünce cigaralarını hemen avuçlarına gizliyorlar. Gülümsüyor, biraz da kasılıyoruz. Bir genç kız yanımıza yaklaşıp isteğimizi soruyor. Herr Becker'in kendisiyle görüşmek istiyoruz diyorum. Genç kız çekinerek, acaba isteğinizi ben de yerine getiremez miyim diye soruyor. Hayır küçük hanım diye yanıt veriyorum. Sizin yapmanıza imkan yok. Siz Herr Becker'a haber verin. Genç kız uzaklaşıyor. Birbirimize bakıp işbilir bir tavırla ellerimizi ceplerimize sokuyoruz. Şimdi neler neler olacak. Yazıhane kapısının o tanış sesli çıngırağı duyuluyor. Becker geliyor. Ufacık, asık suratlı ve elma kurusu gibi, yani her zaman olduğu gibi. Bir an şaşı şaşı bakınıyor, sonra bizleri tanıyor ve ''Hele bak'' diyor. ''Bir Colt ve Troske gelmiş. Demek yine buraya döndünüz.'' Biz çabuk çabuk evet diyoruz. Sonra da ne istiyorsunuz bakalım diye soruyor. Cigara mı? Şaşırıp kalıyoruz. Gerçekte bir şey satın almayı düşünmüyorduk. Böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmemiştik. Ama yine de evet diyorum. 10 cigara. Becker cigaraları veriyor ve yakında yine görüşürüz diye yerine dönüyor. Bir an daha kalıyoruz dükkanda. Becker küçük merdiveni tırmanırken bir şey mi unuttunuz diye sesleniyor. İkimiz birden hayır hayır diyor ve dükkandan çıkıyoruz. Dışarıya çıkınca herif bizi gezmeden dönüyoruz sanıyor galiba diyorum. Ha Albert? Albert canı sıkkın bir hareket yapıyor. Budala sivil. Aylak aylak dolaşmaya devam ediyoruz. Akşam geç bir saatte Willie'ye rastlıyoruz ve hep birlikte kışlaya gidiyoruz. Yolda giderken Willie birdenbire yana sıçrıyor. Ben de onun kadar korkuyorum. İyice seçilemeyen bir mermi vınlaması yaklaşıyor ama hemen arkasından birbirimize şaşkın şaşkın bakıp kahkahayı basıyoruz. Elektrikli tramvayın çıkardığı sesmiş duyduğumuz. Yup ile Valentin büyük ve boş bir koğuşta garip ve yüzüstü bırakılmış bir halde oturuyorlar. Caden ise henüz geri dönmemiş, hala genel evde. İki arkadaş bizi sevinçle karşılıyorlar çünkü şimdi kağıt oynayabilecekler. Yup kısa zamanda askeri şuraya girmeyi başarmış. Bu işi kendi kendine becermiş. Çünkü kışlada pek fazla karışıklık var ve kimsenin bir şey bildiği yok. Bu sayede pek iyi bakılıyor. Çünkü sivil işi hiç de parlak değil. Avukatının Köln'den yazdığına göre kadınlar aynı işi çok iyi başarıyormuş ve daha da ucuza çalışıyorlarmış. Cephedeyken Yup'un büro işlerini biraz unutmuş olduğunu sanan avukat, zamanın sert koşullarından dolayı pek üzüldüğünü belirtiyor ve gelecek için iyi dileklerini sunuyor. Yup hüzünle ne cenabet durum diyor. Cephedeyken yıllar yılı askerlikten kurtulmaktan başka bir şey düşünmedik. Şimdi ise askerlikte kalmaktan memnunluk duyuyoruz. Demek öyle de olsa böyle de olsa hapı yutmak var hesapta. Bir 18'de sallıyorum. Willie'nin avucunda bomba gibi bir kağıt var. Onun adına 20 de benden diye mukabele ediyorum. Ya sen Valentin? Omuz silkiyor. Benden de 24. Sayılar 40'ı bulunca yup bir el oyundan çıkarken Carl Brueger görünüyor. Ve ne yapıyorsunuz bir bakayım demiştim diyor. Willie demek bizi burada bulacağını umdun diye sırıtıyor ve enine boyuna bir uzanıyor. Öyle ya, kışla askerin gerçek evidir. Her şeye karşın. Benden 41. Valentin karşısındakini kızıştırmak ister gibi 46 da benden diye burnundan soluyor. Willie de 48 diye gürlüyor. Oyun iyiden iyiye hızlanıyor. İyice yaklaşıyoruz. Willie arkasına keyifle yaslanıp yüksek bir kağıdını gösteriyor bize. Fakat Valentin de hınzırca gülümsüyor. Avucundaki sayı ötekinden daha baskın. Burası olağanüstü rahat. Masanın üstündeki mum kalıntısı titrek titrek yanıyor. Karyolalar boşlukta donuk donuk ışıldıyor. Yup'un bulup buluşturduğu peynirden kocaman kocaman parçaları tıkınıyoruz. Yup kasa turasıyla kesip herkese bir porsiyon veriyor. Valentin 50 diye öfkeyle bağırıyor. İşte tam bu sırada kapı açılıyor ve caden rüzgar gibi içeriye dalıyor. Bizi görünce siz diye kekeliyor ve heyecandan hıçkırık tutuyor. Onu 6 okka koğuşta dolaştırıyoruz. Willie ilgilenerek orospular paralarını yürüttü mü diye soruyor. O sizler diye kafasını sallamakla yetiniyor. Veli hazır ol diye komutu basıyor. Caden kendini topluyor, hıçkırıkla geçiyor. Z ligi buldun diye bayram ediyor. Veli ulan eğer yalan söylüyorsan seni tuttuğum gibi camdan dışarıya fırlatırım diye hırlıyor. Z lig bizim bölüğün başçavuşu ve kötünün kötüsü bir herifti. Yazık ki ihtilalden 2 ay önce başka yere nakledilmişti de şimdiye kadar ele geçirememiştik. Caden onun Kral Wilhelm meyhanesini işlettiğini ve pek nefis birası olduğunu anlatıyor. Haydi oraya diye haykırıyorum ve hep birden dışarıya fırlıyoruz. Willie Ferdinand'sız olmaz diyor. Schröder meselesinden dolayı onunla görülecek hesabı var. Kosole'nin evinin önüne varınca devamlı ıslık çalıyor ve onu suratı bir karış sırtında geceliğiyle pencereye çıkartıyoruz. Bizi görünce gecenin bu saatinde nereden esti aklınıza diye homurdanıyor. Evli olduğumu bilmiyor muydunuz? Billy sırası gelir her şeyin diye aykırıyor. Z ligi bulduk. Ferdinand canlanıyor ve gerçek mi diye soruyor. Caden horoz gibi bir sesle gerçek ya diyor. Ferdinand pekala geliyorum diyor ama beni kandırıyorsanız vay halinize. 5 dakika sonra yanımızda bilgi istiyor bizden. Yıldırım gibi fırlıyoruz. Hakenstrasse'ye saparken Willie heyecandan bir adamı yere yuvarlıyor. Yere düşen adam arkamızdan hayvan herifler diye haykırıyor. Willie hemen geri dönüp adamın karşısına dikiliyor ve affedersiniz bir şey mi söylemiştiniz diyerek kasketiyle oynuyor. Ötekisi çabucak toparlanıp ayağa kalkıyor ve onu tepeden tırnağa bir süzerek alaylı alaylı bilememiştim de yanıtını veriyor. Willie talihiniz varmış diyor çünkü beden yapınız küfretmenize uygun değil. Bir bahçeden geçip Kral Wilhelm meyhanesinin önünde duruyoruz. Kral Wilhelm adının üstü boyayla kapatılmış. Meyhanenin yeni adı Arslan Pençesi Çiçeği. Willie kapının tokmağına sarılıyor. Kosole bir saniye diye onun kocaman elini kapıdan çekiyor. Sonra da kafa tutarak pataklanacaksa bu benim işim diyor. Willie tamam diyor ve kapıyı hızla ardına kadar açıyor. Gürültü, dumanlar ve ışık atılıyor üzerimize. Bardak şangırtıları duyuluyor. Bir müzik otomatı Şendul operetinden marş çalıyor. Tezgahın muslukları parıldıyor. Bir kahkaha tufanı iki genç kızın köpük artıklı bardakları yıkadığı tezgah küvetini sarıyor. Kızların çevresinde bir sürü herif şaka gırla gidiyor. Küvetin suyu taşmış, yüzlerin yansıları vurmuş suya. Bir topçu sert içki ısmarlayıp genç kızlardan birinin kıçını yakalayarak kendinden geçmiş. ''Lina'cığım, barış zamanından kalma bu mal değil mi?'' diye uluyor. Kalabalıkta yol açarak ilerliyoruz. Willie gerçekten de orada be diyor. Kollarını sıvamış ve açık yakalı bir gömlek giymiş meyhaneci, terden sırılsıklam kırmızı boynuyla tezgahın arkasına durmuş bardaklara bira dolduruyor. Yanık kahverengi ve altın sarısı bira çağlayanları koca ellerinin arasından bardaklara doluyor. Şimdi o da bizleri gördü. Geniş bir gülümseyiş bütün yüzünü kaplıyor. Hele şu işe bak, demek siz de geldiniz. Nasıl olsun, siyah mı yoksa beyaz mı? Willy küstah bir şekilde beyaz olsun başçavuş yanıtını veriyor. Meyhaneci bizleri gözüyle sayıyor. Willy 7 tane diyor. Meyhaneci 7 tane diye tekrarlayıp Ferdinand'a bakarak 6 ve Kossele ile 7 doğru diyor. Ferdinand tezgaha yanaşıyor. Yumruklarını tezgahın kenarına dayayıp söyle bakalım Zeylik diyor. Rom'da bulunur mu? Meyhaneci Nikel'den tezgah öte birisiyle meşgul. Elbette diyor. Rom'um da bulunur elbette. Kossole onu aşağıdan yukarıya süzüp kendinle sık sık zıkkımlanırsın herhalde ha diyor. Meyhaneci önünde duran bir sürü konyak bardağını doldurarak elbette diyor. Kendim de zıkkımlanırım. Peki en son ne zaman bir kadeh zıkkımlandığını hatırlıyor musun? Hayır. Kossole fakat ben hatırlıyorum diye kükreyip kuluçkaya dikilen buldok gibi tezgahın önüne dikiliyor. Schröder adını hatırlıyor musun? Meyhaneci baştan savma bir tavırla bir sürü Schröder var diyor. Bu kadarı da fazla geliyor bizim Kossole'ye. Fırlamaya hazırlanıyor. Fakat Willy onu yakalayıp sandalyesine oturtarak hele önce bir içelim de diyor. Sonra da tezgaha yedi beyaz bira diye sesleniyor. Kossole susuyor. Bir masanın başına çöküyoruz. Meyhaneci yarımşar litrelik bardaklarımızı kendi eliyle masamıza bırakarak şerefe diyor. Caden şerefe yanıtını veriyor ve içiyoruz. Sonra da bizlere ben size ne demiştim diyor. Ferdinand yeniden tezgahın başına giden meyhanecinin arkasından bakarak ulan diye dişlerini gıcırdatıyor. Biz Schröder'i gömerken bu pis tekenin nasıl da leş gibi rom koktuğunu hatırladıkça ve lafını yarıda bırakıyor. Caden asla yumuşamamalı diyor. Kossole'nin sözleri şimdiye kadar bütün bir zaman boyunca usul usul sallanmış bir perdeyi yırtıverdi. Sanki korkunç bir hayaletten farksız müthiş bir ıssızlık meyhanenin içine birden sokuluvermiş gibi. Pencereler donuklaşıyor, döşeme tahtasının aralıklarından gölgeler yükseliyor ve duman duman boşluğa anıların yoğun bulutları yayılıyor. Kossole ve Zeylik birbirlerinden hiç mi hiç hoşlanmazlardı. Ama 18 Ağustos'tan sonra can düşmanı olmuşlardı. O tarihte biz cephenin gerisindeki yarı yıkılmış bir siper kalıntısındaydık ve bütün gece bir genel ölü çukuru kazmamız gerekmişti. Fazla derin kazamıyorduk, hemen dip suyu çıkıyordu. İşin sonuna doğru vıcık vıcık balçık tabakasında çalışmıştık. Bertke, Wessling ve Kossole çukurun yanlarını sertleştiriyorlardı. Geri kalanımız da çukur tamamlanıncaya kadar cesetleri toplayıp uzun bir sıra halinde yan yana diziyorduk. Bizim manganın onbaşısı Albert Troske de cesetlerin bazılarında bulunan maaş cüzdanlarını ve künye markalarını topluyordu. Ölülerden bir kısmının yüzleri şimdiden bozulmuştu. Rutubetli aylarda bozulma daha çabuk olur. Buna karşılık yazları kadar kötü kokmazlar. Bazıları ıslaktı ve suyla sünger gibi şişmişlerdi. Bir tanesini kolları iki yana açılmış ve yere yüzü koyun kapaklanmış bulduk. Ceseti kaldırdığımız zaman yerde boylu boyunca uzanan şeyin hemen hemen sadece üniforma parçaları olduğunu gördük. Öylesine parçalanmıştı. Künye markası da kaybolmuştu. Onbaşı Glazer olduğunu bir pantolon yamasından güçlükle çıkardık. Bedeninin yarısı koptuğu için pek hafifti. Tek tek bulduğumuz baş, kol ve bacakları bir çadır bezinde topluyorduk. Glazer'i getirdiğimizde Bertke yeter dedi, çukura daha fazlasını sığdıramayız. Kireç dolu birkaç torba getirdik. Yup düz bir kürek alıp kireci çukurun üstüne serpti. Az sonra gerilerden bir tahta haç getirmiş olan Max Weil göründü. Şaşkın bakışlarımız altında Zeylik de karanlıktan ortaya çıktı. Duayı okumakla görevlendirildiğini söylediler. Çünkü yakınlarda bir rahip bulunmadığı gibi subaylarımızın ikisi de hastaydı. Zeylik'in canı pek sıkkındı. Bütün şiş koluğuna karşın kan görmeye hiç dayanamazdı. Üstelik geceleri pek iyi göremezdi. Bu yüzden öyle sinirliydi ki çukurun kenarını görmedi ve içine yuvarlandı. Caden bir kahkaha kopardı ve hafif bir sesle ''Üstüne toprak atın, üstüne toprak atın'' dedi. Çukurun tam o kısmında Kossole çalışıyordu. Zeylik dosdoğru onun kafasına düştü. En azından bir 100 kilo çekerdi. Ferdinand ana avrat küfür etti. Sonra onbaşıyı tanıdı. Ama eski cephe kurdu yine de çenesini kapamadı. Ne de olsa 1918'deydik. Domuz herif telaşla toparlandı ve eski düşmanı Kostoli karşısında bulunca öfkeyle bağırdı. Aşağıda onların yanında olan Betke tarafları ayırmaya çalıştı. Fakat onbaşı öfkesinden köpürüyordu. Haksızlığa uğradığına inanan Kostole de altında kalmak istemiyordu. Şimdi Willy de Kostole'den yana olmak için aşağıya atlamıştı. Çukurdan müthiş böğürtüler yükseliyordu. Birden birisinin kesin gürültüyü dediği duyuldu. Sesin yavaş çıkmış olmasına karşın gürültü hemen kesildi. Zeylik burnundan soluyarak çukurdan tırmandı. Üniforması kireçten bembeyaz olmuştu. Şekerden yapılmış borazanlı bir meleğe benziyordu. Kostole ve Betke de yukarıya çıktılar. Bastonuna dayanmış Ludwig Breyer çukurun başında bekliyordu. Şimdiye kadar üstüne iki pelerin çekip siperin önüne uzanmıştı. Çünkü kanlı basurunun ilk ve ağır belirtileri o tarihte başlamıştı. Breyer ne oluyor diye sordu. Üçü birden hemen birer açıklama yapmayı denediler. Ludwig güçsüz bir el hareketiyle orasının bir önemi yok diye sözlerini kesti. Domuz herif Kossole'nin kendisini göğüslediğini ileri sürüyordu. Kossole de yeniden köpürmüştü. Ludwig kesin artık diye tekrarladı. Gürültü kesilince künye markalarının hepsini topladın mı Albert diye sordu. Troske evet yanıtını verdi ve Kossole'nin duymayacağı kadar hafif bir sesle Schröder de aralarında diye ekledi. Birbirlerini bir an süzdüler. Sonra Ludwig demek tutsak düşmemiş dedi. Cesedi nerede? Albert Ludwig'i alıp ceset dizisi boyunca yürüttü. Bröger'le ben de arkaları sıra gittik. Çünkü Schröder bizim sınıf arkadaşımızdı. Troske başı bir kum torbasıyla örtülmüş bir cesedin önünde durdu. Breyer yere çömeldi. Albert açma sakın Ludwig diye yalvarıp geri çekti. Breyer arkasına döndü ve sakin bir sesle olmaz öyle şey Albert dedi. Olmaz. Schröder'in bedeninin üst kısmında tanınacak hiçbir şey kalmamıştı. Kalkan balığı gibi yamyası olmuştu. Bir kadavra tahtası haline gelmiş yüzündeki yanlamasına kara bir delik ağızdı. Breyer cesedi sessizce yine örterken o bunu biliyor mu diye sordu. Ve Kossole'nin çalıştığı tarafa baktı. Albert hayır gibilerden başını iki yana salladı ve domuz herifi uzaklaştırmaya bakmalı dedi. Yoksa bir felaket olur. Schröder Kossole'nin yakın dostuydu. Gerçi bizlerin bu işe hiç aklı ermemişti. Çünkü Schröder bir çocuk gibiydi, zayıf ve çelimsizdi. Bizim Ferdinand'ın tam tersi bir tipti. Ama biriki onu bir ana gibi korurdu. Arkamızda birisi soluyordu. Arkamızdan gelmiş olan Zeylik gözleri fal taşı gibi açılmış duruyordu. Bizi görünce böylesini hiç mi hiç görmemiştim diye kekeledi. Nasıl olmuş acaba? Hiç kimse yanıt vermedi. Çünkü Schröder'in 8 gün önce izne gitmesi gerekirken ondan ve Kossole'den hoşlanmayan Zeylik buna engel olmuştu. Şimdi Schröder ölmüştü. Oradan uzaklaştık. Böyle bir anda o domuz herifin varlığına katlanamıyorduk. Ludwig yine pelerininin altına büzüldü. Sadece Albert orada kaldı. Zeylik gözünü hiç ayırmadan cesetlere bakıyordu. Bir bulutun arkasından çıkan ay cesetleri aydınlatıyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 84.